Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'malun basir. Allahu'l azim.
Rahman Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Hordad 1400, Hicri Kameri 3 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 14 Haziran 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İslam Cumhuriyeti, Kanada'yı İran vatandaşlarının seçimlere katılımını engellediği için eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İranlıların bir gün bile yaptırıma maruz kalmaması gerektiğini söyledi. G7 liderleri Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerine destek veriyor. İran, Dağlı Karabağ'da mayın temizleme ve kurtarılmış bölgeleri yeniden inşa etmeye hazır. Türk ordusunun Kuzey Irak'ta saldırıları devam ediyor. Terör rejimi İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde 16 Haziran Çarşamba günü saat 20'de canlı yayında İran halkına hitap edecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin konuşması İran İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyon kanallarından, ayrıca Hameneyi.ir internet sitesi ve sosyal ağlardaki sayfalarında canlı yayınlanacak. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2021'de yapılacak.
İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Fazl Emu'yi, Kanada'nın bu ülkedeki çok sayıda İranlıya rağmen onlara seçimlere katılma fırsatı vermemesini eleştirdi. Ebu'l-Fazl Emu'yi, Kanada hükümeti İran vatandaşlarına seçimlere katılma fırsatı vermiyor. Dolayısıyla insani iddialarına rağmen davranışları Kanada hükümetinin seçimlere sağlıklı katılımına izin vermedikleri gerçeğine inanmadığını gösteriyor, dedi. Emu'ya göre İranlıların seçimlere maksimum katılımı için İran içinde gerekli ortamın hazırlanması zaruretine vurgu yaparken, aynı durumun İran dışındaki ülkelerde bulunan İranlı vatandaşların da seçimlere katılmaları için gerekli ortamın hazırlanması şart. Kanada hükümeti asılsız iddialarda bulunarak İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kanada topraklarında yapılması için gerekli koşulları oluşturmayı reddetti. İran'ın Washington'daki çıkarlarını koruma dairesi başkanı Mehdi Atifet konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'nın New York eyaletine bağlı Buffalo şehri ve Oregon eyaletine seçim sandığı kurulduğunu ve Kanada'da yaşayan İranlıların söz konusu yerlerde oylarını kullanabileceklerini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrasya Birliği ile serbest ticaret İran ekonomisi için iyi bir fırsattır dedi. İran'a göre Cihangiri, dün Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumları İran-Avrasya Anlaşması'nı sonuçlandırmaya ve İran-Avrasya Anlaşması'nın tamamlanması için bir takvim belirlemeye çağırdı. Cihangiri, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret, ülkenin ürünleri için büyük bir pazar sağlıyor dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca anlaşmanın hazırlanışını görmek için İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve metnine son şeklin verilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nı gerekli zemini sağlamaya da çağırdı. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında yaklaşık 2 yıl süren 2018 müzakerelerin ardından İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik sağlanan geçici anlaşma yaklaşık 7 ay sonra gerçekleşti. Anlaşma taraflar arasında ilgili müzakerelerle 3 yıl sonra bir serbest ticaret anlaşması haline gelecek.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, mevcut Amerikan yönetiminin insanlığa karşı işlenen suçların suç ortağı olduğunu belirterek İranlılar bir gün bile olsa yaptırıma maruz kalmamalı dedi. Seyit Abbas Erakçı dün gece attığı tweette şunları yazdı. Son 3 yılda Amerika dünyanın her yerindeki İranlıya acımasız ve yasa dışı yaptırımlar uyguladı. 144 gündür iktidarda olan mevcut Amerikan yönetimi bu insanlık aleyhinde suç ortağıdır diyen Erakçı, İranlılar bir gün bile yaptırıma maruz kalmamalı dedi. Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve Amerikan yaptırımlarının kaldırılması ve Washington'un anlaşmaya olası dönüşü kollu Viyana müzakerelerinin 6. turu cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başladı. Görüşmeler hakkında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, çalışmaların hızlandırılması ve devam eden anlaşmazlıkların çeşitli uzman ve siyasi toplantılarda ve görüşmeler için gerekli çözümlerin tartışılması kararlaştırıldı dedi.
G7 liderleri nihai bir açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesi ve Avrupalıların nükleer anlaşmaya riayet etmemesine değinmeksizin Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine desteklerini bildirdiler. İran'ın haberine göre İran konusu ve nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına atıfta bulunan açıklamada İran'ın asla nükleer silah üretmemesini sağlamaya kararlıyız denilirken nükleer anlaşma planında Amerika ile İran'ın ayrı ayrı nükleer anlaşmaya olan taahhütlerine geri dönmesi için yapılan müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Nükleer silahların yayılmasını önleme ve İran'ın nükleer programının münhasıran barışçıl doğasını sağlama hedefini destekliyoruz cümlesine yer verildi. Açıklamanın başka bir bölümünde İran'ın nükleer programında şeffaflığın azaldığı iddia edilerek tam teşekküllü ve tam olarak uygulanmış bir nükleer anlaşma daha fazla bölgesel ve güvenlik kaygısını da ele alabilir denildi. Bu arada Viyana'daki nükleer müzakerelerde görevli bir Avrupa Birliği elçisi cumartesi günü müzakerelerin yoğunlaştığını duyurdu. Avrupa müzakere heyetinin Viyana'daki temsilcisi Alan Maton, İlerleme kaydediyoruz ancak ciddi müzakereler devam ediyor ve nasıl devam edileceği de dahil olmak üzere bir dizi konu devam ediyor dedi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın güçlü bir şekilde barışçıl bir nükleer program izleyerek çalışmalarını ilerlettiğini vurguladı. İSNA'ya göre Emir Abdullahyan dün Twitter'da Amerika'nın İran'a karşı azami yaptırımlarını kaldırması gerektiğini, aynı zamanda Amerika'nın azami talepleri müzakere etmesi karşısında direnilmesi gerektiğini yazdı. Emir Abdullahyan bu mantıklı yaklaşımın Amerika ve Avrupa Troikası'nın çelişkili davranışları karşısında iyi sonuç vereceğini yazdı. Emir Abdullahyan anlaşmanın tekrar tekrar ihlal edilmesi ve Amerika'nın ihmaline dayanan davranışların artan bir güvensizliğe yol açtığını vurguladı. Bu arada Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmeler ise devam ediyor. İran, Amerika'nın uygulamada İran'a karşı tüm yaptırımları kaldırması durumunda taahhütlerine geri döneceğini ve yaptırımların kaldırıldığının İran tarafından doğrulanması halinde anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceğini bildirmiştir.
İran'da Hac ve Ziyaret Kurumu'nda İslam İnkılabı rehberinin temsilcisi, Suudi Arabistan'ın bu yılda hacda yabancı hacıların varlığına getirilen kısıtlamaları eleştirdi. İran Press'e göre Suudi hükümeti koronavirüsün patlak vermesiyle ilgili endişeler nedeniyle bu yılki haccın ülkede yaşayan 60 bin aşılı ziyaretçiyle sınırlı olacağını duyurdu. İran İslam İnkılabı rehberinin Hac ve Ziyaret Kurumu'ndaki temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Abdülfettah Nevvab, Suudi Arabistan'ın gecikmeli olarak açıklanan yeni kararına atıfta bulunarak Suudi Hac Bakan Yardımcısının bir telefon görüşmesinde bu açıklamayı duyurduğunu söyledi. Arabistan'ın kararına göre bu yıl ülke dışından hac için kimseye izin verilmeyecek ve yalnızca Arabistan içinde bulunan mukim yabancılara kısıtlı olarak hac ibadetini yerine getirmesine izin verilecek. Nevvab, Suudi Arabistan'ın geçen yıl olduğu gibi haccın koşullarını ve haccın yapılış şeklini açıklama konusunda çok isteksiz olduğunu, ancak yabancı ülkelerden sınırlı olarak hacı kabul edebileceğini de sözlerine ekledi. Nevvab, İran İslam Cumhuriyeti'nin hacı adaylarının Arabistan'a gönderilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri sağladığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, kurtarılmış Akdam şehrini ziyaretinde İran'ın Dağlık Karabağ'daki kurtarılmış bölgeleri mayınlardan arındırmaya ve yeniden inşa etmeye hazır olduğunu söyledi. Seyyid Abbas Musevi dün attığı bir tweette kurtarılmış Akdam şehrini ziyaretine atıfta bulunarak, "Diplomatik kadromuzla beraber Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dış siyaset yardımcısı Hikmet Hacıyev'in eşini kurtarılmış Akdam şehrini ziyaret ettik," dedi. İran'ın Bakü Büyükelçisi, kurtarılmış Akdam şehrini yeniden inşa planında 100 bin nüfusu modern bir şehir öngörülüyor ve bu da İran şirketleri için iyi bir fırsat," dedi. Seyyid Abbas Musevi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu bölgeleri mayınlardan temizlenmesi ve yeniden inşası için tamamen hazır olduğunu yazdı. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde barışın sağlanmasında aktif ve etkin bir rol oynamıştı.
İranlı atlet, Türkiye'de düzenlenen uluslararası atletizm yarışmalarında birinciliği kazanırken yeni bir rekora imza attı. İranlı atlet Seccad Haşimi bu yarışmada altın madalyayı kazanarak 45.40 saniyelik bir neticeyle 400 metre koşuda İran ulusal rekorunu kırdı. Daha önce bu dalda 45.64 saniyeyle ulusal rekor başka bir İranlı atlet Ali Hedivere aitti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi açıklamada bulundu. Erdoğan, F-35 konusunda Türkiye'nin ahdini yerine getirdiğini belirterek şöyle dedi: "Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika var. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, yani sadece parça noktasında 700-750 civarında parçayı veren bir Türkiye var. Ama bütün bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir ve daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir." Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, patriotlar konusunda da önemli açıklamalarda bulunarak şöyle dedi: "Bu konuda da yine Amerika sözünde durmamış, bunları geri almış. Geri alınca tabii bizler de Rusya ile bir anlaşmaya gitmek suretiyle malum S-400'ler konusunda adım attık ve S-400'leri aldık. Bütün bunların yanında tabii daha başka birçok savunma sanayinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor. Bundan sonraki sürece yönelik neleri yaparız veya yapamayız, bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var."
HDP'nin kapatılmasına yönelik talebin reddedilmesi gerektiğini belirten hukuk profesörü Metin Günday, iktidar bloğuna karşı demokrasi bloğu oluşturulmalı dedi. Kürt Pres Haber Ajansı'nın haberine göre Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, savcılığın HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iki soru sorarken bu durum çeşitli tepkileri beraberinde getirdi. Sorulardan biri bir Kürt muhalefet partisini hangi kurum feshedebilir? HDP'nin Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Sözcüsü Salim Kaplan da bu soruların akademik eğitimle hiçbir ilgisi yok ve bu soruların gündeme getirilmesi hükümetin Kürt halkına düşman olarak bakışını yansıtıyor dedi.
Yunan sahil güvenliği bir Türk askeri gemisinin Ege'nin doğusunda bir Yunan gemisini taciz ettiğini bildirdi. Associated Press Haber Ajansı'na göre Türk donanmasının Yunan denizaltısına yönelik bu eylemi iki ülke liderlerinin görüşmesinin arifesinde gerçekleşti. Habere göre Yunanistan Başbakanı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun Brüksel'deki toplantısının oturum aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Yunanistan Başbakanı mevcut gerilimi düşürmenin devam etmesi ve Türkiye'nin diyaloğa yapıcı bir şekilde katılması koşuluyla olumlu bir planı memnuniyetle karşılamaya her zaman hazırız dedi.
Türk askeri güçleri Kuzey Irak'ta düzenlediği bir dizi yasa dışı saldırıda 5 PKK'lı üyesini öldürdü. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor ifadelerine yer verildi. Türk Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzey kesimlerinde operasyonlarını sürdürürken Irak hükümeti daha önce Ankara yetkililerine Irak topraklarında Türk askerlerinin varlığına son verme çağrısında bulunan resmi bir bildiri yayınlamıştı.
Terör rejimi İsrail'deki 12 yıllık Benjamin Netanyahu iktidarı sona erdi. Yeni kurulan 8'li koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla terör rejimi İsrail'in yeni başbakanı aşırı sağ siyasetçi Naftali Bennett oldu. Netanyahu başbakan olarak mecliste yaptığı son konuşmada yeni hükümeti en kısa sürede devirmekte tehdit etti. Netanyahu selefi kendisi gibi kanlı bir geçmişe sahip olan Bennett, ben birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir sorun görmüyorum sözlerinin sahibi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Ayetullah Sistani'nin cihat fetvasının yayınlanmasının yıl dönümünde dün yaptığı açıklamada IŞİD'in hain terörünü ordu, Haçlı Şabi ve Peşmerge'nin dayanışmasıyla yendiklerini söyledi. İran'a göre Irak Cumhurbaşkanı bu ülkenin en yüksek dini otoritesi Ayetullah Sistani'nin cihatla ilgili verdiği fetvanın yayınlanmasının yıl dönümü vesilesiyle attığı bir tweette bu zaferin ancak 3 şartın yerine getirilmesi halinde tamamlanacağını yazdı. Salih'i Ayetullah Sistani açıkladığı cihat fetvasının yayınlanmasının yıl dönümü ile gurur duyuyoruz ve zorlu mücadele anında bu çağrıya cevap verenlerin anısını yaşatacağız dedi.
Ve son haberimiz, Küba hükümeti bankaların dolar kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından yabancı turistlerden ülkeye girerken yanlarında dolar getirmemelerini istedi. Küba Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Küba'da artık Amerikan doları kabul edilmediğinden ülkenin Karayip Adası'na gelen turistlerden yanlarında dolar getirmemelerini istediğini duyurdu. Kübalı yetkili, turistlerin ödeme yapmak için kredi kartı kullanmalarına izin verileceğini ve diğer para birimlerini de nakit çekebileceklerini söyledi. Küba hükümeti geçen hafta başlarında bankaların geçici olarak dolar cinsinden nakit kabul etmeyi reddettiğini duyurdu. Küba bu hareketten ülkenin uluslararası borsalarda doları kullanmasını engelleyen sert Amerikan yaptırımlarını sorumlu tuttu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 3. canlı yayın tartışması, görüş ve uygulamaların eleştirilmesi başlığı altında. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. ve son canlı tartışması cumartesi akşam yapıldı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarının halkın kaygıları konulu 3. ve son canlı tartışma programı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nda yapıldı. Yapılan tartışma programında da çok çeşitli ekonomik, sosyal ve dış politika konularının geniş yelpazesi ele alındı. Tabii sorularda adayların program ve çözüm yollarını açıklayabilecekleri şekilde tasarlandı. Ekonomik kapasitesinin kullanılmasına vurgu yapılması, gençlik sorunlarının çözülmesi, konut, pahalılık ve enflasyon sorunlarının giderilmesi, borsayı hareketlendirmek için plan ve programların sunulması, kapsamlı bir sağlık ve dış ilişkiler programının uygulanması, Cumhurbaşkanlık adaylarının ele alarak görüş bildirdikleri konular arasındaydı. Bu açıdan canlı tartışma program iyi bir fırsattı. Gerçi halkın kaygıları birkaç saatlik bir tartışma programında ele alınarak çözülebilecek bir konu değildir. Özellikle canlı tartışmanın önemli bir kısmı esas olarak diğer adayları ve mevcut hükümetin performansını eleştirme ve reddetmeye odaklıydı. Sloganlar, vaatler, suçlamalar ve yetkililerin performansını yargılamak ise yapılan her üç tartışmanın en dikkat çekici tarafıydı. Tabii ki yapılan tartışmaların yanı sıra birçok vaatte de bulunuldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei son konuşmalarında adaylara yapmayacakları ve gerçekleştirmesinden emin olmadıkları vaatlerde bulunmamalarını önemli tavsiye ederken, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde adayların sıradanlaşan ve aşağılayıcı davranışları gibi seçimleri güç savaşı meydanı ve aşağılayıcı davranışlar sahnesine çevirmemelerini önemli tavsiye etti. Ayetullah Hamenei eskiden de ne zaman tartışmalarda ve seçim programlarında benzer yıkıcı yöntemler, iftira atmalar ve halkı korkutma çalışmaları kullanılmışsa ülkenin zararlı çıktığını söyledi.
Hiç şüphesiz ekonomi sorunların çözümü ve geçim meselesi ayrıca ayrımcılık ve yolsuzlukla mücadele imkansız vaatlerle çözülemeyen halkın temel taleplerindendir. Geriye bakıp hatalardan ders çıkarmak, üretimde ve gelişmede etkili olan tüm kapasite ve güçleri kullanarak ve milli bütünleşmeyi sürdürerek içsel yeteneklere inanmak sorunları çözmenin gereğidir. Fakat bu konunun iki yönü var. Birinci yönü zor yaptırım dönemlerinin kazanımlarını ve korona pandemisinden doğan şartları hafife almamak ve göz ardı etmemek zaruretidir. İkinci yönü de var olan sorunlar yüzünden hayal kırıklığına uğramamak ve ümitsizliğe düşmemektir. Zayıf yönleri kabul etmek ve pratik çözümlere dayanmaktır. Gerçi adaylar tarafından öne sürülen ekonomik programlar pratikte denenmeli ve değerlendirilmeli. Fakat genel olarak gençliğin sorunları başta olmak üzere toplumun temel sorunlarına dikkat edilmesi, üretimi güçlendirmek ve bu alandaki mevcut engellerin kaldırılması için iç kaynakların doğru kullanılması bu alanda iyi göstergelerdir. Ekonomik sorunların geniş çaplı yönleri var. Muhakkak birkaç dakikalık canlı tartışmalar halkın tüm ekonomik sorunları ve endişelerine karşılık veremez. Ancak adayların görüşlerini ifade etmeleri ve sorulara net cevaplar vermeleri için kampanyanın bitmesine daha birkaç gün var. Genel olarak tüm adaylar kendi seçim kampanyasında ülkenin otoritesini korurken ekonomik programları uygulama gücüne ve ülke içi kapasitelere ve yeteneklere inandıkları görülüyor. Fakat açık ve net olan konu ise hangi sorunlara öncelik verilmesi gerektiği, çözüm yöntemleri, nükleer anlaşma hakkındaki müzakereler ve dış siyaset konularında görüş ayrılıkların var olması doğaldır. Her halükarda ülkedeki mevcut durum güçlü bir program ve eyleme, deneyim ve yönetime sahip bir adayın seçilmesini gerektiriyor. Halkta adayların canlı tartışmaların etkisinde kalarak seçime katılmaktan ümitsizliğe kapılmayacaklarını gösterdi. Zira canlı tartışma programı yalnızca rekabet için kendini göstermek ve adayların programlarını ve stratejilerini denemek için bir fırsattır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hamas'ın Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın kışkırtıcı sözlerine tepkisi konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Lübnan Hizbullah'ına karşı sözleri Hamas sözcüsünün tepkisiyle karşılaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan son günlerde yaptığı açıklamada kışkırtıcı sözler sarf ederek El-Kaide ve IŞİD gibi gruplar hakkında konuşmanın uluslararası toplumdaki birçokları için kolay olduğunu, maalesef bazı ülkelerin Hamas, Hizbullah veya Müslüman kardeşler gibi hareketlerin ismini terörizm listesine almakta tereddüt ettiklerini söyledi. Abdullah bin Zayed ayrıca bazı ülkelerin söz konusu hareketlerin sadece askeri kollarını terörizm listesine aldıklarının gülünç olduğunu, fakat onların askeri ve siyasi kanatları arasında hiçbir farkın olmadığını sözlerine ekledi. Fars Körfezi güney kıyısının ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri son zamanlarda ve özellikle son bir yılda dış siyasetinde açık ve esaslı değişikliklere gitti. Birleşik Arap Emirlikleri 26 yılın ardından geçen sene Siyonist rejim İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi oldu. Bundan önce 1994 yılında Ürdün, Korsan rejim İsrail ile barış anlaşması imzalamıştı. Son bir yılda Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış siyaseti bir nevi tek boyutlu oldu ve Korsan rejim İsrail ile ilişkileri güçlendirme doğrultusunda ilerledi. Gerçi Abu Dhabi'nin izlediği dış siyasete yönelik birçok eleştiri yöneltildi. Fakat Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise ırkçı rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin, diğer Arap ülkelerin çakma rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için ortam hazırlamasını umut etti. Başka bir ifadeyle Birleşik Arap Emirlikleri korsan rejim İsrail ile ilişkilerin üzerine başka hesaplar açtı. Aslında Abu Dhabi'nin dış siyasetinde İsrail'e yönelme bizzat kendisinin Arap hüviyetinden vazgeçmek anlamındadır.
Bir yandan İsrail ile ilişkilerin normalleştirme anlaşması Filistin Arap hükümeti çıkarlarının aleyhinde olurken, diğer yandan ise Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi hayret verici bir tutumla esasen Abu Dhabi için asla tehdit sayılmayan ve faaliyet eksenlerinin odağı korsan rejim İsrail ile mücadele olan Arap grupların terörist olarak tanınmasını istiyor. Başka bir ifadeyle Birleşik Arap Emirlikleri hatta kendini korsan rejim İsrail çıkarlarının koruyucusu olarak biliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail rejimiyle normalleşme anlaşması ardından bu anlaşmanın Ürdün Nehri'nin batı yakasında işgal yerleşim alanları inşaatını durdurmak amacıyla imzalandığını iddia etti. Bu arada Abdullah bin Zayed'in sözleri Ebu Dhabi'de siyasetindeki aşırıcılığı ifade ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaları korsan rejim İsrail'i destekleyen batılı ülkeler tarafından bile daha az dile getiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikasındaki aşırılık, Dışişleri Bakanı Bin Zayed'in Hamas ve Hizbullah'ı terörist grup IŞİD ile karşılaştırdığı bir noktaya ulaştı. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım Twitter'dan yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Hamas'a yönelik kışkırtıcı sözlerini tüm Arap ve ulusal kavram ve değerlere aykırı olduğunu yazdı. İşin ilginç tarafı Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri Amerikan Yahudi Komitesi'nin sanal konferansında yapmasıdır. Yahudilerin ilgisini çekmek Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin ana hedeflerinden biridir. Direniş gruplarına karşı bu açıklamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri 2 yılına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliğine seçildi. Görünüşe göre Birleşik Arap Emirlikleri her zamankinden daha ziyade Yahudi ve Siyonizm lobisinin etkisi altındadır. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Hordat 1400 Hicri Kameri 300 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 14 Haziran 2021 Pazartesi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Hordat 1359'da İranlı mücahit ve alim Ayetullah Gulam Hüseyin Tebrizi Abdühudayi 97 yaşında vefat etti. Dini ilimleri Tebriz kentinde öğrenen Ayetullah Gulam Hüseyin Tebrizi Abdühudayi ardından Kutsal Necef Eşref kentine gitti. Ve orada Allame Seyyid Muhammed Kazım Yezdi nezdinde dini ilimleri yüksek kademelerde öğrendi. Ayetullah Tebrizi daha sonraları Tebriz kentinde Rıza Han'ın müstebit hükümeti döneminde Tezakiretül Diyanet adlı dini dergisini yayınladı ve Rıza Han'a karşı mücadelesini sürdürdüğü nedeniyle gizli hayat yaşamak zorunda kaldı. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Hordat 1360'da İran İslami Şura Meclisi'nden 120 milletvekili eski cumhurbaşkanlarından Beni Sadr'ın siyaset açısından kifayetsizliği yasa tasarısını sundular. Irak'ın başçısı Saddam rejiminin İran aleyhindeki askeri tecavüzleri aleyhindeki halk direnişine Beni Sadr'ın arka çıkması neticesinde zafiyete uğradı ve meclis ile cumhurbaşkanı arasındaki ihtilaflar doğruya ulaştı. 120 milletvekilinin sundukları yasa tasarısı nihayet Hicri Şemsi 24 Hordat 1360 tarihli meclis oturumunda okundu ve milletvekilleri aynı tasarının ivedilikle onaylanmasını istediler. Beni Sadr'ın kifayetsizliğini içeren yasa tasarısının meclis tarafından onaylanmasının ardından İmam Hümeyni Beni Sadr'ı Cumhurbaşkanlığı görevinden azletti. Beni Sadr'ın azledilmesi üzerine İran'daki iç ihtilaflar asıl kaynağı da binlerce kökten ortadan kalkmış oldu ve Beni Sadr Fransa'ya sığınmak zorunda kaldı. ...126 yıl önce bugün Hicri Kameri 300 Zilkade 1316'da ünlü Müslüman alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Feşareki İsfahani vefat etti. Hicri Kameri 1253'te İsfahan kentinin yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Feşareki İsfahani 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ve diğer dini dersleri öğrendi. 11 yaşında büyük kardeşiyle Kerbela'nın ardından Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Seyyid Muhammed Feşareki İsfahani, bu kentlerdeki önde gelen alimlerin katkılarıyla ilim ve faziletin en doruk noktalarına ulaşmayı başardı. ...97 yıl önce bugün 14 Haziran 1924'te Fransız ünlü arkeolog Jacques de Morgan hayata veda etti. 32 yaşında Fransa hükümetinin temsilcisi olarak Asya kıtasına gitti ve Hindistan, Kafkasya ve Ermenistan'ı ziyaret etmesinin ardından 3 yıllığına İran'da kaldı. İran'a yeniden gelen Morgan, Fars, Loristan ve Huzistan bölgelerinde kazdığı çalışmalarında binlerce değerli tarihi eseri keşfetti. Bu keşiflerin sürmesi Fransa hükümeti İran'la adalet kuralları dışında anlaşmalar imzalaması, İran'daki değerli eserlerin Fransa'daki müzelere intikal ettirilmesine neden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin seçim barajı önerisine MHP'den yeşil ışık.
Yeni Asya.
Seçmen erken seçim istiyor.
Milli Gazete.
Geçimde ittifak büyüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Güller 12 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde S-400 pazarlığında 6 model başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. S-400 Amerika'ya rağmen alındı, Amerika'ya rağmen getirildi, Amerika'ya rağmen test edildi ama maalesef Amerika'ya rağmen hala aktif hale getirilemedi. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'ün 2020 Nisan'ında çalıştırılacağını ilan etmişti ancak çalıştırılmadı. Çalıştırılamadı. Gerekçe ise COVID-19 salgınıydı. Oysa salgın bahanesiyle füze savunma sisteminin çalıştırılmasının ertelendiği açıklamak muhataplarına koz vermekten başka bir anlama gelmiyordu. Çünkü salgına rağmen tanklar yürüyor, radarlar çalışıyor, roketler atılabiliyordu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve Türkiye o tarihten sonra iki kere salgın karşısında normalleşti ancak S-400 çalıştırılamadı. Erdoğan'ın ilan ettiği takvimin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen S-400'ün hala çalıştırılamaması kuşkusuz pazarlık nedeniyleydi. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'yi zayıf gösteren bir politik tutum sunuyordu. S-400 pazarlıklarında son 6 ayda Amerika ile neler konuşuldu, neler masaya getirildi peki? Bir Pakistan modeli. Türk ve Amerikalı isimlerin birlikte görev alacakları bir ofis açılır. Bu formüle göre S-400 sisteminin aktif hale tutulmasında bir sorun yok. Yalnız F-35 uçakları ile oluşabilecek risk durumlarında S-400 bataryalarının yönü başka tarafa çevrilir ve bu durum ortaklaşa oluşturulacak ofiste görev alan Amerikalılar tarafından izlenerek teyit edilir. 2. Girit modeli. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Girit modeli önerdi. Girit'teki S-400'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa biz de bunu müzakereye açacağız dedi. Girit modeli S-400'ü hangarda tutma modeliydi. Arada açılıp atış tatbikatında kullanılması sistemi kullanmamaktan çok farklı değildi. 3. İncirlik modeli. Savunma çevrelerine göre Amerika İncirlik modeli önerdi. Böylece S-400'ler Amerika'nın gözetiminde İncirlik üstünde olacaktı. 4. Kıbrıs modeli. Kulislere yansıyan bir iddiaya göre Ankara S-400'lerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulması istendi. Amerika ise Yunanistan ve Rumlarla doğuracağı sorun nedeniyle buna karşı çıktı. 5. Nahçıvan modeli. Ahmet Takka'nın yazdığına göre saray şu gerekçelerle Nahçıvan modeli istedi. S-400'leri Nahçıvan'a gönderirsek hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi Ermeni saldırılardan koruruz. Buna göre Amerika sadece Türkiye-Rusya ilişkilerini değil, Azerbaycan-Rusya ilişkilerini de torpilleyeceğini düşündüğü bu modeli kabul eder ama Azerbaycan etmez. 6. Yazılı taahhüt modeli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e S-400 konusuna bir non-paper verdiğini açıklamıştı. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buna karşılık Türkiye'ye alternatif sunduk demişti. Hande Fırat o alternatifi yazdı. Amerikan yönetimi Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğini ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor. S-400'lerin aktive edilmediğinin denetimi Amerika askeri uzmanları tarafından yapılacak. Edindiğim bilgilere göre Türkiye teklifi kabul etmemiş. Tüm bunların ardından Hulusi Akar çözüm mümkün mesajı vererek Ankara'nın pazarlığa devam etmek istediğini ortaya koydu. Oysa S-400'ü bu şekilde pazarlık konusu yapmak sadece Türkiye'nin ulusal güvenliğinde zafiyet yaratmıyor, aynı zamanda Türkiye dış politikasının itibarını sarsıyor, Türkiye'nin kararlılığını ve caydırıcılığını sulandırıyor.
İbrahim Kiraz 12 Haziran tarihli Karar gazetesinde AK Parti'yi bu noktaya getiren yanlış başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugünkü Türkiye tablosu itibarıyla mevcut iktidar kompozisyonun sürdürülemez olduğu ortada. Yönetemeyen bir hükümet, yönetilemeyen bir devlet var karşımızda. Ekonomide, dış politikada, tarımda, eğitimde, sağlıkta, özellikle son birkaç yıl içinde nereden nereye geldiğimiz ortada, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkeziyetçi sistemin ve şahsi yönetimin benimsenip başkanlık rejimini geçirmesinden sonra hemen her alanda yaşananlar facia boyutunda olmakla birlikte yanlış yönetimin sonuçlarının somut olarak herkesçe hissedilebildiği alan ekonomi tabii. Cebimizdeki parayla 5-6 yıl önce ne alabildiğinizi, bugün ise ne alabileceğinizi düşünün. Tek başına bu yetmiyorsa eğitimde, sağlıkta, tarımda veya dış politikada inanılmaz bir hız içinde nereden nereye geldiğini de bakabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen AK Partililer başkanlık sisteminin faziletlerini savunmaya devam ediyorlar. Ama çok küçük bir detay var burada. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referansı parlamenter sistem. İktidar mensupları mevcut sistemin niye desteklenmesi gerektiğini anlatmak için geçmişte gerçekleştirilmiş olan bir dizi icraatı hatırlatıyorlar bize. IMF borçlarını ödeyip bitirmiş olmaktan demokratik reformlara, eğitimde ve sağlıkta atılan bir takım yeni adımlardan altyapı yatırımlarına kadar saydıkları icraat, kalemlerinin büyük çoğunluğu 2010'lara kadar yapılmış işler. 2010'lu yıllarda ise önce parti yönetiminin, sonra da devlet yönetiminin yavaş yavaş merkezileştiğini ve giderek şahsileştiğini görüyoruz. En sonunda da bu yönetim anlayışı resmi bir çerçeveye oturtuldu ve başkanlık sistemine geçildi. İşte bu dönemde yapılan işlerin referans olma değeri yok. Çünkü böyle bir yönetim sistemiyle bir devletin yönetilmesi mümkün değil ki övünülecek işler yapabilmiş olsun. Başkanlık rejimine geçilmesinden önceki ara süreç olan partili cumhurbaşkanlığı döneminde de durum daha iyi değildi tabii. Aslında bakarsınız AK Parti iktidarlarının bugün de kredisini tüketmeye devam ettikleri olumlu işler parlamenter demokratik sistem içinde ve üstelik Erdoğan'ın dünya lideri, ümmetin reisi falan olmadığı, hatta ve hatta parti genel başkanlığının bile eşitler arasında birincilikten ibaret olduğu zamanlarda gerçekleşti. İlginç değil mi? Bu tabloda asıl ilginç husus AK Parti'nin bürokratik vesayetten şikayet ettiği, yani gerçek anlamda iktidarda olup olmadığının bile tartışıldığı zamanlarda başarılı icraat yapabilirken, devletin bütün kurumlarına hükmettiği ve bu arada yargıyı, medyayı, sermayeyi de kontrol altında tuttuğu günlerde kötü yönetimin kitabını yazması. Bu şaşırtıcı çelişkinin açıklaması basit. Hemen her fırsatta dile getiriyoruz. Devletin yönetilmesi için kurallara, kurumlara, kurumsal tecrübeye, ehliyet ve liyakat temelinde oluşturulan kadrolara, istişare kültürüne, yargı kurumunun bağımsızlığına vesaire vesaireye ihtiyaç var.
Cevher İlhan 12 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde aylık enflasyon artmamış başlıklı yazısına yer veriyor. Bilindiği gibi TÜİK'in açıklamasıyla tüketici fiyat endeksi %16,59, yurt içi üretici fiyat endeksi %38,33 olarak açıklandı ve buna göre aylık Mayıs'ta bazda TÜFE %0,89, YÜFE 3,92 artış gösterdiği duyuruldu. Oysa bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre Mayıs enflasyonu patlama yapmış diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda 0,89 değil 3 katı olan %3,94 oranında gerçekleşmiş. Buna göre yıllık enflasyonda en az duyurulanın 3 katını buluyor. Asgari ücret son 6 ayda her ay 10 dolardan 60 dolar eriyip vatandaşların alım gücünün azalırken döviz kurlarındaki sürekli yükselişle körüklenen enflasyon kontrolden çıkabileceği belirtiliyor. Aslında yıllık tüketici enflasyonu önce %17,22 olarak açıklanıp ardından bu verinin sehven verildiği söylenerek %16,59'a düşülmesi, perde arkasında yeni rakamlara takla attırılan bir enflasyon oyununun oynandığını ele veriyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın referandumda bu kardeşinize yetki verin, ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Vaadine rağmen faiz kat kat artıyor, döviz kuru iki katına çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Siyonist askerlerin Filistin halkına karşı şiddet uygulamasını arttırması,
Umman'dan bir heyetin Sana'a ve Riyad'a ziyareti,
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde önemli gelişmelerden birisi Siyonist rejim askerlerinin Filistin milletine karşı şiddet uygulamalarını arttırmasıydı. Haber kaynakları geçen hafta Perşembe günü Filistin Özel Teşkilatı'nın güvenlik güçleriyle Siyonist rejim Çevik Kuvveti, Batı Şeria'nın Cenin kentinde çatıştıklarını, çatışmada iki Filistinli şehit düştüklerini duyurdu. Yine korsan İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Said Hamaili şehit ettiği açıklandı. Filistin Kızılay'ı bir açıklama yaparak işgalci rejim İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cebel Sabih bölgesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Said Hamail şehit düştüğünü, 110 Filistinli de yaralandığını duyurdu. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın basın sözcüsü Tarık Selma ise Siyonistlerin bu cinayetlerine gösterdiği tepkide şehitlerin kanı yerde kalmayacağını ve işgalciler bu kanların bedelini ödeyeceklerini belirtti.
İsrail'de yeni çatışmalar Tel Aviv kabinesinin Mescid-i Aksa karşısında bayrak gösterisi düzenleme girişimine gösterilen tepkilerle gündeme geldi. Siyonist rejim Filistin milletine karşı kışkırtıcı davranışlarının devamında geçen Perşembe günü Bayrakların Dansı başlıklı bir yürüyüş düzenlemek istedi. Siyonistler bu etkinlikte Filistinlilerin Kudüs'ten ihraç edilmesini istiyor. Hamas'ın Kudüs kentinde sözcüsü Muhammed Hamade ise bir açıklama yaparak, İşgalci rejimi Kudüs'ten iç krizlerinden kaçmak ve siyasi sorunlarını çözmekte başarısızlığını örtbas etmekte bir malzeme gibi yararlanması konusuna uyardı. Sözcü Hamade, Siyonist işgalciler Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunma savaşı sona ermediğini ve Filistin milletinin her biri Kudüs kılıcı olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade etti.
Hamas'ın uyarılar üzerine Siyonist rejimin güvenlik kabinesi Bayrakların Dansı adlı etkinliği düzenlemekten vazgeçti. Ancak bazı kaynaklar bu etkinliğin cumartesi günü düzenleneceğini açıkladı. Bu süreçte dikkat çeken önemli nokta, hatta İsrail içinde bu tür merasimlerin düzenlenmesine ve ayrıca Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu tür uygulamalarına tepki gösterilmesi ve Tel Aviv kabinesi uyarılmasıdır. Zira İsrailler bu tür merasimleri Netanyahu'nun rakiplerine yeni kabineyi kurma çabalarını boşa çıkarma yönündeki çabaları olarak görüyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştiren Mirtes Partisi elebaşı Nitzan Horowitz şöyle dedi. Netanyahu ofisini terk etmeden İsrail'e ateşi vermek istiyor. Netanyahu, İsraillilerin güvenliğine yönelik gerçek tehlikedir. Yine İsrail'in muhtemel gelecek başbakanı Naftali Bennett de Benjamin Netanyahu'nun sinsi çabalarına gösterdiği tepkide şöyle dedi. İsrail'de hiç kimsenin iktidar üzerinde tekeli yoktur.
Thank you.